Ayrım 12, sayfa 99. Bırak gideyim. Sumuri beni iterek Maxim'le Sergey'den kurtardı. İkisini de saçlarından yakaladığı gibi kafalarını birbirine çarpıverdi. Adamlar güverteden üstüne yığıldı. Yakova, seni Asyalı, dedi. Kapıyı onun suratına çarparak kapadı. Sonra beni itekleyerek defol git şuradan, diye bağırdı. Kıç güverteye kaçtım. Gece bulutlu, ırmak kapkaraydı. Gemilerin dümen suyunda görünmez sahillere doğru köpüklenen iki köpüklü yol uzanıyor, arasından da Mayuna geçiyordu. Geminin önce iskele tarafında, sonra sancakta fenerlerin kırmızı ışığı beliriyor ve hemen sahilin yükseltileri arasında her şeyi karanlıkta bırakarak gözden siliniyordu. Gecenin kararmasıyla kendimi daha da bunalmış hissediyordum. Sumuri geldi, yanı başıma oturdu. Derin bir of çekti, bir sigara yaktı. Seni o kıza sürüklüyorlardı değil mi? Pis domuzlar. Neyse ki işittim onları. Kızı kurtardın mı? Kızı mı? Kıza yakası açılmadık bir küfür savurduktan sonra bezgin bir sesle devam etti. Buradakilerin hepsi de... Bu külüstür gemi köyden de beterdir. Hiç köyde yaşamışlığın var mı? Hayır. Köy gerçekten de korkunç bir yerdir. Özellikle de kışın. İzmariti küpeşteden attı. Bir süre sustuktan sonra devam etti. Bu domuz ağılı perişan edecek seni. Senin için gerçekten üzülüyorum. Herkes için üzülüyorum. Kimi zaman ne yapıp ne edeceğimi bilmiyorum. Diz çöküp sorayım onlara diyorum. Yaşamınıza ne yapıyorsunuz? İtoğlu itler ha? Kör müsünüz? Gemi iskeleye yanaşırken uzun uzun düdük çaldı. Halat suya çarptı. Karanlıkta sallanan bir lamba iskelenin ne tarafta olduğunu gösterdi. Koyu karanlık gecede başka ışıklar belirdi. Kıyıdan gelen güçlü kadınların ve kızların uzun tezkerelerle gemiye odun taşıdıklarını görebiliyordum. Omuzlarına astıkları kayışların altında eğilerek küçük sıçrayışla yürüyorlardı. İkişer ikişer gelip kazan bölümündeki ambarın açık, siyah ağzından bir metre uzunluğundaki kütükleri boşaltırken "Hop!" diye bağırıyorlardı. Onlar yükleriyle yanlarından geçerken tayfalar bacaklarını okşuyor, memelerini sıkıyor, kadınlar da ciyak ciyak bağırıp sövüyorlardı. Yüklerini boşaltıp dönerlerken de saldırılardan korunmak için tezkerenin kayışlarını kullanıyorlardı. Bu sahneyi düzinelerce defa görmüştüm. Odun aldığımız her iskelede aynı şeyler oluyordu. Sanki yıllardır bu gemide yaşayıp ihtiyarlamışım gibi geliyordu bana. Yarın, gelecek hafta, gelecek sonbahar, gelecek yıl burada neler olacağını şimdiden biliyordum. Gün ışıyordu. İskelenin üst tarafındaki kumlu tepede gür bir çam ormanı görünmeye başladı. Patikadan yürümekte olan kadınlar şarkı söylüyor, gülüşüyor, bağırışıyordu. Taşıdıkları tezkerelerle askerleri andırıyorlardı. İçimden ağlamak geliyordu. Gözyaşlarım boğazıma takılıyor, yüreğim bu sıcak yaşlarla kaynıyordu. Bütün bunlar çok üzücüydü ama ağlamaya ulanıyordum. Güverteyi yıkamakta olan tayfa Bilyakin'e yardım ettim. Ortalıkta pek görünmeyen, etliyle sütlüye karışmayan silik bir adamdı. Bilyakin hep kuytu köşe bir yerlere sinerdi. Oradan karanlığın içinde küçük gözleri ışıldardı. Benim gerçek adım Bilyakin değil, yani anlarsın işte. Annem orospuydu. Kız kardeşim de öyle. Alın yazıları öyle yazılmış, ne yaparsın? Bence alın yazısı bizlerin çapasıdır. Artık gitsen iyi olur. Hayır, dur bekle bir dakika. Süpürgesini güverteye sürterken yumuşak bir sesle "Gördün değil mi?" dedi. "Kadınlara nasıl sarkıntılık ettiler? Eğer kibriti yeterince tutarsan yaş odun bile tutuşur. Sana söyleyeyim, ben böyle şeylerden hiç mi hiç hoşlanmıyorum. Eğer bir kadın olarak doğsaydım, karanlık bir değirmen havuzunda boğardım kendimi. İsa hakkı için. Onların hiçbirinde irade yok. Sonunda bu onları yakıp bitirecek. İdişler aptal değildir. Onlar doğru yaşamların yolunu bulmuşlar. Bütün bu saçma şeyleri unutmalısın. Saf bir yürekle Tanrı'ya hizmet etmelisin. Kaptanın karısı eteğini iyice yukarı çekmiş, kirli su birikintilerinin üzerinden atlayarak yanımızdan geçti. Uzun boyluydu, vücudu biçimliydi. Yüzü öylesine yalın ve ışıltılıydı ki arkasından koşup yalvarmak istedim. Lütfen bir şey söyleyin bana, lütfen. Gemi yavaşça iskeleden avara etti. Bilyakin haç çıkardı. Gidiyoruz. 6. Bölüm. Maxim, sarı pulda kimseye hoşça kal demeden ciddi ve serin kanlı bir tavırla gemiden ayrıldı. Onun arkasından neşeyle gülen köylü kadın ve gözleri şişmiş kız indi. Sergey, kaptanın kamerası önünde uzunca bir süre diz çöktü. Kapının pervazlarını öperek, kafasını vurarak yalvarıp yakarmaya başladı. ''Bağışlayın beni, ben suçsuzum.'' Hep Maxim'in başının altından çıktı. Tayfalar, kamarotlar, hatta yolcuların bir bölümü bile yalan söylediğini biliyor ama yine de bağırarak onu yüreklendirmekten geri kalmıyorlardı. Ha gayret, ha gayret, seni bağışlayacak. Kaptan Sergey'i kovdu ve bir ara onu kıç üstü oturtan bir de tekme attı. Sonunda nasıl olduysa bağışladı. Sergey hemen çay takımlarını topladı, yiyecek dilenen bir köpek gibi yolcuların gözlerinin içine bakarak güvertede koşuşturmaya başladı. Maxim'in yerine bakmak üzere Viyatka'dan bir asker aldılar. Küçücük kafası ve kızarmış gözleriyle bir deri bir kemik kalmış bir adamdı bu. Aşçının yamağı onu hemen birkaç tavuk kesmeye gönderdi. Asker ikisini kesti ama diğerlerini güvertede elinden kaçırdı. Yolcular yakalamayı denediyseler de tavuklardan üçü güverteden aşağı uçtu. Adamcağız mutfağın yanındaki odunlara oturarak hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sumuri şaşkın şaşkın ''Ne oldu şimdi ahmak?'' diye sordu. ''Hem asker adam ağlar mı hiç?'' Öteki yavaşça karşılık verdi. ''Ben cephede bulunmadım hiç.'' Bu sözlerle başına iş açmış oldu. Yarım saat içinde gemideki herkes ona gülüyordu. İnsanlar yanına sokuluyor, gözlerini dikip yüzüne uzun uzun baktıktan sonra soruyorlardı. ''Bu o mu?'' Sonra da aptalca bir gülüşle katıla katıla gülüyorlardı. Asker başlangıçta bu kahkahaları duymamazlıktan, onları da görmemezlikten geldi. Ağladığını gizlemek istercesine yüzündeki gözyaşlarını eski püskü, pamuklu gömleğinin yeniyle siliyordu. Ama çok geçmeden kızarmış gözleri öfke kıvılcımlarıyla parladı. Viyatka aksanıyla çabuk çabuk konuşmaya, tıpkı bir saksağan gibi cıvıldamaya başladı. Bu sözler herkesi kırdı geçirdi. Yolcular onu parmaklarıyla dürtmeye, gömleğinden ve önlüğünden çekiştirmeye başladılar. Onunla akşam yemeğine kadar bir keçi yavrusuyla oynarcasına oynadılar. Yemeklerini bitirince içlerinden biri bir limon kabuğunu tahta kaşığın sapına geçirdi ve askerin arkasına, önlüğün kuşağına bağladı. Asker yürüdükçe arkasında asılı duran kaşık sallanıyor, millet yerlere yatıyordu. Onların niçin güldüğüne akıl erdiremeyen asker, kapana kısılmış bir fare gibi öteye beriye koşuyordu. Sumuri ciddi bir tavırla sessizce onu izliyordu. Askere acımıştım. Aşçıya sordum. ''Kaşığı söyleyeyim mi ona?'' Sumuri başıyla onayladı. Kalabalığın gülme nedenini askere söyleyince kaşığı kopardı. Güvertenin üstüne fırlattı. Ayaklarıyla çiğneyerek parçaladı. Sonra iki eliyle saçlarıma yapıştı. Çevremizde halkı olan kalabalığın sevinç çığlıkları arasında dövüşmeye başladık. Sumuri kalabalığı yardı, bizi ayırdı. Benim kulağımı çektikten sonra askerin kulağına yapıştı. Bu ufacık tefecik adamın, aşçının kolları altında başını yukarı kaldırarak dans edercesine hoplayıp zıpladığını gören kalabalık, vahşi hayvanlar gibi kükremeye, ıslık çalmaya, kahkahadan kırılırcasına gülmeye başladı. ''Haydi göreyim seni garnizon, patlat şunun göbeğine bir tane.'' İnsanların hayvanca sevincini görünce üzerlerine atılıp bir odunla pis kafalarını kırmak geldi içimden. Sumurya askeri bıraktı, ellerini arkasında kovuşturdu, tüyleri diken diken, vahşi bir ayı gibi korkunç dişlerini göstererek kalabalığa döndü. Yerlerinize, çabuk, marş, Asyalılar! Asker bana yeniden saldırdı ama Sumuri tek koluyla onu kucakladığı gibi yangın musluğunun yanına taşıdı. Askerin ufak tefek bedenini bir bez bebek gibi çevirerek başından aşağı su pompalamaya başladı. Birkaç tayfa, Lostromo ve ikinci kaptan koşa koşa geldiler. Çok geçmeden kalabalık yine toplandı. Herkese bir baş yukarıdan bakan ambar görevlisi yine sakin ve suskun öylece dikiliyordu. Asker mutfağın yanındaki odunların üstüne oturdu. Elleri titreyerek çizmelerini çıkardı. Aslında kupkuru olan dolaklarını sıkmaya başladı. Seyrek saçlarındansa sular süzülüp duruyordu. Bunu gören izleyiciler daha yüksek perdeden gülmeye başladı. Asker incecik, tiz bir sesle "Veridi geberteceğim!" dedi. Sumeri beni omuzumdan tutmuş, ikinci kaptana bir şeyler söylüyordu. Tayfalar kalabalığı dağıttı. Herkes gidince aşçı başı askere sordu. "Seninle ne yapacağız böyle ha?" Asker sesini çıkarmadı. Yırtıcı gözlerle bana bakarken tepeden tırnağa tir tir titriyordu. "Sumuri, dikkat et, kıpırdama, titrek herif," dedi. Asker karşılık verdi. "Yok canım, kışladamayız yani." Bu söz aşçıyı afallattı. Şişkin yanakları pörsüyü verdi. Yere tükürdü, beni de alarak yürüdü. Ben de arda sıra sersem sepelek gidiyor, bir yandan da dönüp askerin ne yaptığına bakıyordum. Sumuri şaşkın bir sesle homurdanıyordu. "Tam adamını bulmuş. Çattık yahu." Sergi yetişip fısıldadı. "Boğazını kesmeye kalkıyor." Sumuri, "Nerede?" diye kükredi ve aceleyle koştu. Asker kamarotların kamerası yanında elinde kocaman bir bıçakla dikiliyordu. Onunla tavukları keser, çıra yararlardı. Bıçak öyle kördü ki testereye dönmüştü. Yolcular kameranın önünde durmuş, bu ıslak kafalı ufak tefek gülünç adamı seyrediyordu. Küçük, kalkık burunlu suratı jöle gibi titriyordu. Ağzı yorgunca açılmıştı. Dudakları kıpır kıpırdı. "İşkenceciler, işkenceciler!" diye bağırdı. Orada bir şeyin üstüne sıçradım. İnsanların yüzüne baktım. Hepsi gülümsüyor, kıkırdıyor, birbirlerine "hele hele şuna bak, şuna bak" diyorlardı. Asker bir çocuğunkini andıran küçük elleriyle belinden sarkan gömleğini pantolonuna tıkıştırmaya çalıştığı sırada yanımda dikilen saygıdeğer görünüşlü bir adam içini çekerek "daha demin boğazını kesmek istiyordu, şimdi ise uçkurunu toplamaya çalışıyor" dedi. Yolcular makaraları büsbütün koyverdi. Askerin boğazını keseceğine kimsenin inanmadığı gün gibi ortadaydı. Buna ne ben inanıyordum ne de Sumuri. Askere bir göz attıktan sonra göbeğiyle iterek insanları uzaklaştırdı. "Toz ol aptal!" Sanki kalabalığa değil de tek bir kişiye söylüyormuş gibi aptal diyordu onlara. Kalabalık bir insan topluluğunun üstüne yürüyor ve bağırıyordu. "Yerlerinize dönün aptal!" Bu çok gülünçtü ama dediği doğruydu. Sabahtan başlayarak gün boyu bir insanların tümü koskocaman bir aptal olmuşlardı. Yolcuları eliyle dağıttıktan sonra askerin yanına geldi. Elini uzatarak "ver şu bıçağı" dedi. Asker bıçağı uzatırken "artık ne fark eder ki" diye karşılık verdi. Aşçı başı bıçağı elime tutuşturdu. Askeri kameranın içine itti. "Artık yat da zıbar. Ne yaptığını sanıyorsun sen ha?" Asker tek söz etmeden ranzanın üstüne oturdu. "Çocuk sana yiyecek bir şeylerle vodka getirsin. İçer misin?" "Azıcık içerim." "Çocuğun kılına dokunayım deme sakın. Seninle alay eden o değildi. Duydun mu? O değildi." Asker yavaşça sordu. "İyi ama niçin işkence ettiler bana?" Sumuru bir an yanıt vermedi. Sonra umutsuzca konuştu. "Ben ne bileyim. Benimle birlikte mutfağa giderken söyleniyordu. Gerçekten de bu zavallı küçük şeytana eziyet ettiler. Hepsini gördün değil mi? Bu insanlar çıldırtırlar adamı. tahta kuruları gibi yapışırlar. Ondan sonra da bırakmazlar. Tahta kurusu dediğin nedir ki? Bu insanlar onlardan da beter. Biraz ekmek, et ve motka götürdüğümde askeri ranzaya oturmuş, bir aşağı bir yukarı sallanarak bir kadın gibi ağlarken buldum. Tabağı küçük masanın üstüne bıraktım. Biraz bir şeyler ye dedim. Kapıyı kapat. Karanlıkta göremezsin. Kapa şunu, yoksa yine başıma üşürler. Yanından ayrıldım. Askerin karakteri hoşuma gitmemişti. Ona karşı içimde en ufak bir acıma duygusu, üzüntü yoktu. Bu durum beni rahatsız ediyordu. Çünkü büyük annem hep söylerdi bana. İnsanlara acımalısın. Onların hepsi de mutsuzdur. Yaşam zaten acımasız davranıyor. Aşçı, yemeği götürdün mü? Diye sordu. Ne yapıyor şimdi? Ağlıyor. Mıymıntı herif, dangalak. Sözüm ona asker olacak bir de. Ona hiç acımıyordum. Ne? Bu da nereden çıktı şimdi? İnsanlara acımak gerektiğini söylemişlerdi. Sumri elimden tuttu, beni kendine çekti. Zorla acınmaz. Yalancıktan acımak da iyi bir şey değildir. Anladın mı? Peri masalı martavallarını da söylemeye başlama. Kendine karşı dürüst ol. Beni iterek umutsuzca ekledi. Burası sana göre değil. Hadi yak bir sigara. Kendimi alabildiğine rahatsız hissediyordum. Yolcuların davranışı beni derinden yaralamıştı. Askere eziyet etmeleri, Sumuri'nin askerin kulağını çekerken kahkahalarla gülmeleri anlatılamayacak kadar onurumu kırmış, son derece bunaltmıştı beni. Bende böylesine tiksinti uyandıran bu acı durum nasıl olup da onları güldürüp neşelendiriyordu. Şimdi hepsi alçak güneşliğin altına oturmuş, içki içiyor, kağıt oynuyor, uysal ve ciddi bir tavırla birbirleriyle konuşuyor ya da ırmağa bakıyordu. Daha bir saat önce kahkahalarla gülen, bağırıp çağıran, ıslıklar çalan kendileri değildi sanki. Şimdi yine her zamanki gibi sessiz ve tembeldiler. Güneşten gelen bir ışığın demeti içinde yüzlercesine dolaşan sinekler ve tozlar gibi onlar da geminin içinde sabahtan akşama kadar ağır ağır dolaşıyordu. Bir iskeleye geldiğimizde bir düzine insan iskele tahtası üzerinde itişe kakışa, istavroz çıkararak gemiden inerken onlara tıpatıp benzeyen, aynı giysiler giymiş düzinelerce insan sırtlarında torbalar ve sandıklarla gemiye biniyordu. Bu sürekli değişim gemide hiçbir şeyi değiştirmeyecekti. Yeni yolcularda giden yolcular gibi aynı şeylerden söz edecekler, aynı sözcüklerle havadan, işten, Tanrı'dan, kadınlardan dem vuracaklardı. Tanrı bize acılar karşısında sabredin diye buyuruyor. Sabretmeyip de ne yapacaksın? Elden ne gelir? Yazgımız bu. Bu sözler beni bezdiriyor, rahatsız ediyordu. Pisliğe dayanamıyordum. Haksızlığı, kötülüğü, onun kırıcı davranışları sineye çekmek istemiyordum. Böyle şeyleri hiç mi hiç hak etmediğimi derinden hissediyordum. Asker de kendisine yapılanları hak etmemişti. Ağırbaşlı, iyi bir delikanlı olan Maxim gemiden kovulmuştu. Ama o rezil Sergei'yi tutmuşlardı. Bütün bunlar yanlıştı. Zavallı bir adamı çıldırtacak kadar acımasız olan bu insanlar, tayfaların sövüp saymalarına, azarlarına neden her zaman gık demeden boyun eğiyordu. Lostromo, güzel ama kindar bakışlı gözleriyle dik dik bakarak yolculara bağırıyordu. ''Ne diye topunuz birden bir yana yığılıyorsunuz?'' Dağılın şeytanlar, gemiyi yana yatırıyorsunuz. Şeytanlar geminin öbür yanına doğru kuzu kuzu dağıldılar. Ama oradan da koyunlar gibi yeniden kovuldular. Ah, alçak herifler! Bütün gün güneşte kızan demir tentenin altında geceleri boğucu bir sıcaklık oluyordu. Yolcular güverteye hamam böcekleri gibi dağılıp bulabildikleri boş yerlere yatıyorlardı. Bir iskeleye yanaştığımızda tayfalar tekmeleyerek onları uyandırıyor, bir yandan da bağırıyorlardı. Ne diye ayak altına yayılıp yatıyorsunuz? Yürüyün yerlerinize! Yolcular kalkıyor, uyur gezerler gibi tayfaların gösterdiği yere yöneliyorlardı. Oysa tayfalar da onlar gibi sıradan insanlardı. Yalnızca giyinişleri farklıydı ama polismiş gibi onlara buyruklar yağdırıyordu. Bu insanlarda her şeyden önce göze çarpan ilk şey yumuşaklık, ürkeklik ve hüzünlü bir boyun eğmişlikti. Bu boyun eğmişlik kabuğunun çatlamasıyla birdenbire insafsız, anlamsız ve asla eğlenceli olmayan bir çılgınlık nöbetinin patlak vermesi garip olduğu kadar da korkunçtu. Bana öyle geliyordu ki bu insanların nereye gittikleri konusunda doğru dürüst bir fikirleri yoktu ve falanca ya da filanca yerde inmek de onlar için önemsizdi. Hangi iskeleye inerlerse orada kısa bir süre kalacaklar, sonra yine bir gemiye atlayıp bir yerlere gideceklerdi. Onların hepsi de evsiz baksız, yersiz yurtsuz insanlardı. Nereye gitseler orası onlara yabancıydı ve hepsi de müthiş korkaktı. Bir seferinde gece yarısı kazan dairesinden top patlaması gibi bir gümbürtü koptu. Tüm güverte bir anda beyaz buhar bulutlarıyla kaplandı. Kazan dairesinin her yerinden büklüm büklüm dumanlar yükseliyordu. Sesini tanıyamadığım biri avaz avaz bağırıyordu. ''Gavrilo, biraz sülyenle keçe getir.'' Ben kazan dairesinin hemen yanında bulaşık yıkadığım masanın üstünde uyuyordum. Gümbürtüden ve sarsıntıdan uyandığımda güverte sessizdi. Kazan dairesinde kızgın buharların ıslığı duyuluyordu. Hızlı hızlı çalışan pistonların sesini de duyabiliyordum. Ama bir an sonra kamera yolcuları ulumaya, bağırıp çağırmaya başlayınca birdenbire içime bir korku düştü. Hızla yayılan beyaz dumanlar arasında saçı başı karma karışık kadınlar, üstü başı darmadağınık, yuvarlak balık gözlü adamlar birbirlerine çarparak itiş kakış koşuyordu. Bir takım bohçalar, torbalar, sandıklar sürüklemeye çalışırken tökezleyip yere kapaklanıyor, Tanrı'ya ve Aziz Nikola'ya yalvarıyorlardı. Bu çok korkunç, aynı zamanda çok eğlenceli bir manzaraydı. Yolcuların arkasından koşup ne yaptıklarına bakıyordum. Bu benim işittiğim ilk gece alarmıydı. Ayrım sonu. Sayfa 108.